elektrik devresinin içinde yaşıyoruz. İnsanlar uzay havası terimini duyduklarında, uyduları bozan güneş patlamalarını ya da kutup gecelerinde parıldayan auroraları düşünebilirler. Ancak özünde, uzay havası, güneşten yayılan yüklü parçacıkların davranışından daha egzotik bir şey değildir. Güneşin dış katmanları kaynayan bir plazmadır. O kadar sıcaktır ki elektronlar ve protonlar artık atomlara bağlı kalmaz, serbestçe hareket eder. Bir vakum tüpündeki devasa bir filament gibi, güneş sürekli olarak güneş rüzgarı adı verilen bu elektriksel olarak iletken sıvıyı yayar. Bu, saniyede yüzlerce kilometre hızla güneş sisteminde akar ve beraberinde elektronlar, protonlar, alfa parçacıkları ve iç içe geçmiş manyetik alanlar taşır. Dünyadan 1 milyon kilometre yukarı akışta bulunan L1 noktasındaki uzay sondaları, güneş rüzgarını gerçek zamanlı olarak ölçer. Bize ne kadar elektron, proton ve daha ağır iyonların geldiğini ve ne kadar hızlı olduklarını söylerler. Sakin koşullarda, rüzgar genellikle hafif bir elektron fazlalığına sahiptir. Bu nedenle gezegenler arası uzay zayıf bir negatif yük arka planına sahiptir. Güneşten bir koronal kütle atımı, CME, patladığında, denge değişir. Plazma ve manyetik alanın devasa baloncukları uzayı süpürür ve dünyanın manyetik kalkanıyla çarpışır. Kutuplarda, bu enerjinin bir kısmı manyetik alan çizgileri boyunca aşağı yönlendirilir ve oksijen ile nitrojen atomlarını yeşil ve kırmızı parlayan perdelerde uyandırır. Kuzey yarımkürede kuzey ışıkları ve güney yarımkürede güney ışıkları. Dünya, milyarlarca yıldır bu ortamda yıkanmaktadır. Plazmaya batırılmış iletken cisimler nötr kalmaz, yük biriktirirler. Jeolojik zaman boyunca, Dünya, uzay ortamına kıyasla hafif bir negatif elektrik potansiyelinde sabitlenmiştir. Bu farkındalık, uzaydan gökyüzüne geçişimizdir. Eğer Dünya negatifse ve üzerindeki uzay elektronlar ve protonlarla dolu ise, atmosferin kendisindeki yük dengesi nasıl sağlanır? Cevap iyonosferdir. İyonosfer ve güzel hava alanı. İyonosfer, yaklaşık 50 kilometre yükseklikte başlar ve yüzlerce kilometreye yayılır. Orada, güneşin ultraviyole ışığı ve gelen parçacıklar elektronları atomlardan koparır, seyreltilmiş bir iyon gazı bırakır. Yeryüzündeki bizler için hava bir yalıtkan gibi görünür. Ancak yükseklikle birlikte iyonizasyon hızla artar ve iletkenlik birkaç mertebe büyür. İyonosfer, 1920'lerde fizikçiler tarafından değil, radyo mühendisleri tarafından keşfedildi. Edward Appleton ve meslektaşları, radyo dalgalarının bazen ufku çok ötesine yayıldığını fark ettiler. Sinyaller, yüksekte bir iletken katmandan yansıyordu. Şimdi iyonosferin E ve F katmanları olarak adlandırdığımız şey, bu gökteki ayna, küresel yayıncılığı mümkün kıldı ve Appleton'un çalışması ona Nobel ödülü kazandırdı. Ancak radyonun ötesinde, iyonosfer daha derin bir anlama sahiptir. Dünyayı negatif yük taşıyan bir iletken küre ve iyonosferi onlarca kilometre yukarıda pozitif yüklü bir kabuk olarak hayal edin. Aralarında atmosfer bulunur. Ne mükemmel bir vakum ne de mükemmel bir yalıtkan. Ancak sızdıran bir dielektrik. Birlikte, yaklaşık artı 250 bin volt ile yüklü bir küresel kapasitör oluştururlar. Yeryüzünde, bu potansiyel, güzel havanın atmosferik elektrik alanı olarak ortaya çıkar, yaklaşık artı 100 ila artı 300 volt slash metre, aşağı yönlü. Başka bir deyişle, pozitif iyonosfer elektronları yukarı çeker ve yüzeyi nispeten negatif bırakır. Hava, yükseklikle daha iletken hale geldiğinden, bu gerilim düşüşünün çoğu en alçak 10 ila 15 kilometrede, tüm bulutların ve havanın bulunduğu troposferde, gerçekleşir. Sakin koşullarda bu alan stabildir, sadece dünyadaki tüm fırtınaların küresel ritmi tarafından modüle edilir, Carnegie eğrisi olarak bilinen günlük bir döngü. Ancak bu sakin temel, gök gürültülü fırtınaların draması için sahneyi hazırlar. Gök gürültülü fırtınalar elektrik makineleri olarak, büyüyen bir cumulonimbus bulutunun içinde, trilyonlarca buz parçacığı ve damlacık çarpışır. Her biri iyon taşır, suda her zaman bulunan H artı ve O kısa çizgi. Ortam elektrik alanı, bu yüklerin nasıl hareket ettiğini etkiler. Küçük buz kristalleri pozitif yük alma eğilimindedir ve yükselen hava akımlarıyla yukarı taşınır, daha ağır Graupel ise negatif yük toplar ve orta seviyelere iner. Sonuç, bir üç kutuplu yapıdır. Yaklaşık 4 ila 7 kilometrede bir ana negatif yük bölgesi. Bulutun tepesinde, 10 ila 12 kilometre, bir pozitif bölge. Bazen tabana yakın bir ikincil pozitif katman. Bu ayrım, 19. yüzyılın ünlü bir deneyini yansıtır. 1867'de, termodinamik sıcaklık ölçeğiyle tanınan Lord Kelvin, sadece damlayan su, halkalar ve kovalar kullanarak bir cihaz inşa etti. Kelvin'in su damlası jeneratörü, düşen damlalardaki küçük iyonik dengesizlikleri kullandı. Akıllı bir indüksiyonla, bu dalgalanmalar, cihazdan binlerce voltluk kıvılcımlar sıçrayana kadar güçlendirildi. Kelvin'in masaüstü cihazı minyatür bir gök gürültüsü fırtınasıydı. Bulutlar, aynı yük fabrikasının daha büyük versiyonlarıdır. Yer çekimi, konveksiyon ve çarpışmalarla çalışır. Gördüğümüz çoğu yıldırım, negatif ortak katmandan yeryüzüne boşalan yıldırımdır. Ancak bazen üstteki pozitif bölge yükünü boşaltır. Bu pozitif yıldırımlar çok daha güçlüdür. Daha büyük akımlar taşır ve onlarca kilometre yanlara ulaşır. Meşhur açık gökyüzünden gelen yıldırımlar. Nadir ama ölümcül, güzel hava alanının tersidir. Bulutun pozitif tepesi doğrudan dünyaya boşalır. Her gök gürültülü fırtına böylece bir jeneratör gibi çalışır. Pozitif yükü iyonosfere ve negatif yükü yeryüzüne pompalar. Topluca, dünyanın yaklaşık 2000 aktif fırtınası, aksi takdirde sızacak olan küresel 250 kV potansiyeli sürdürür. Gök gürültülü fırtınalar sadece hava olayları değildir, gezegenin elektrik devresinin güç santralleridir. Uzaya ulaşan fırtınalar. Yüzyıllarca yıldırımların bulut tabanının altında sınırlı olduğu düşünülüyordu. Ancak devre her iki yönde de çalışır. Fırtınalar ayrıca yukarıya doğru, iyonosfere, bazen yakın uzaya kadar boşalır. 1990'larda, kozmik gama ışını patlamalarını arayan uydular beklenmedik bir şey tespit etti. Dünyanın kendisinden gelen milisaniyelik gama ışını parlamaları. Bu karasal gama ışını parlamaları, tıklar, fırtına tepelerindeki elektrik alanlarının elektronları neredeyse relativistik hızlara hızlandırdığında, hava molekülleriyle çarpışarak gama ışınları yaydığında oluşur. Bir gök gürültülü fırtına, insan yapımı makinelerle rekabet eden bir doğal parçacık hızlandırıcı haline gelir. Uydular bunu doğrulamadan çok önce, yüksek irtifa pilotları garip ışıklar hakkında fısıldıyordu. Kırmızı parıltılar, mavi koniler, fırtınaların üzerinde halo benzeri halkalar. 1950'lerdeki U2 pilotları bunları gören ilk kişiler arasında olabilir. Ancak raporları optik yanılsamalar olarak reddedildi. 20. yüzyılın sonlarında kameralar bunları yakaladı. Kırmızı spriteler, 80 ila 90 kilometreye ulaşan devasa, deniz anası şeklindeki boşalmalar. Mavi jetler, fırtına tepelerinden 50 kilometreye kadar uzanan dar mavi koniler. Elfler, yıldırımın elektromanyetik darbelerinden kaynaklanan, 90 kilometrede genişleyen kırmızı halkalar. Bunlar birlikte geçici ışık olayları, TLE'ler, gökyüzünün gizli yıldırımları, fırtınaları iyonosfere bağlar. Fırtınaların yerel olmadığını, küresel aktörler olduğunu kanıtlar, enerji ve parçacıkları yukarı doğru enjekte eder. Radyo yayılımını, uydu yörüngelerini ve hatta radyasyon kemerlerini bozar. Uzay havasını dünyaya dayatılan bir şey olarak başladık. Şimdi tersini görüyoruz. Dünya, fırtınalarının çalışmasıyla uzay havası üretir. Devrinin içinde yaşamak. Artık ana hatlar net. Dünya, iyonosfer ve uzay, küresel bir elektrik devresinde bağlantılıdır. Ancak bu konu, disiplinler arasında garip bir şekilde düşer. Astronomlar ve uzay fizikçileri, güneş fırtınalarına ve manyetosferlere odaklanır. Meteorologlar, bulutları, yağışı ve yerdeki yıldırımları inceler. Jeofizikçiler, elektrik alanlarını da bozan depremleri ve volkanları araştırır. Sonuç olarak, atmosferik elektrik çatlaklardan sızar. Standart hava raporları sıcaklık, basınç, rüzgar ve nem sağlar. Ancak basit bir alan değirmeniyle ölçülebilen statik atmosferik alanı vermez. Neden ölçelim? Zaten modellerimiz var. Yıldırım ağları, Blitzortung, Aldus, Euclid, yıldırımın radyo darbeleri olan sferikleri takip ederek gerçek zamanlı fırtına aktivitesini gösterir. Statik elektrik alanlar için neden aynısını yapmayalım? Böyle bir an şunları yapabilir. En tehlikeli vuruşlar olan pozitif yıldırımlar çimlerken uyarılar sağlayabilir. Fırtına gelişimini izleyebilir. Alanın büyümesi konveksiyonu işaret eder, polarite tersinmeleri dağılmayı gösterir. Uzay havasıyla bağlantıyı gösterebilir, cameleri ve kozmik ışınları yer seviyesindeki alanlarla bağlar. Birçok insanın bedenlerinde havayı hissettiklerini söyledikleri için bilimsel bir temel sağlar. Gözlem evlerine çağrı. Birçok gözlem evi zaten atmosferik elektriği ölçüyor, ancak veriler dağınık ve gizli. Sadece birkaç yıl önce başlatılan LOCAEM, Küresel Atmosferik Elektrik Ölçümleri Koordinasyonu, adlı bir küresel çaba, Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika'dan yaklaşık 20-30 istasyonu birbirine bağlar. Bu sitelerden bazıları, Avusturya'daki Konrad Gözlemevi, Slovakya'daki Lomnik-Jesetit ve İskoçya'daki Eskdalemir gibi, potansiyel gradyanın sürekli izlenmesinde uzun bir geçmişe sahiptir. Ancak Blitzortun gibi yıldırım ağlarının aksine, bu veri akışları büyük ölçüde araştırmacıların elinde kalır. Gerçek zamanlı grafikler mevcut, ancak yaygın olarak duyurulmaz veya halk kullanımı için tasarlanmaz. Çoğu insan için, hatta fizik öğrencileri için bile, atmosferik alan görünmez kalır. Bu, boşluk, ölçüm değil, erişilebilirlik. İhtiyaç duyulan şey, bilimsel arşivlerin halka açık panellere ve açık kapılara çevrilmesi, tıpkı sferik ağların fırtına aktivitesini herkesin canlı olarak izleyebileceği bir şeye dönüştürmesi gibi. Mevcut araştırma ağlarının üzerine bir vatandaş bilimi katmanı, döngüyü kapatabilir, gözlem evlerinin gizli grafiklerini canlı bir beşinci hava değişkenine dönüştürebilir. Resmi tamamlamak. Bir elektrik devresinin içinde yaşıyoruz. Dünya negatif plakadır, iyonosfer pozitiftir ve gök gürültülü fırtınalar jeneratörlerdir. Yıldırımlar sadece yan görünür semptomdur. Spriteler, jetler, gamma ışınları ve güzel hava akımları geri kalanlardır. Havanın bu gizli boyutunu halkın görüşüne taşımak, verileri açarak ve ağlar inşa ederek, gökyüzüne olan anlayışımızı tamamlar. Bu, bize daha iyi tahmin araçları, iklim ve sağlık üzerine yeni içgörüler sağlar ve hayret duygusunu geri getirir. Üzerinde yürüdüğümüz dünyanın sadece uzayda dönmediği, aynı zamanda gezegen ölçeğinde bir elektrik makinesinin içinde parladığı, vızıldadığı ve kıvılcım saçtığı farkındalığı.